Merhabalar, aklımda kalanlara hoş geldiniz. Ben Buse. Bugün sizinle yine sıra dışı bir düşünce deneyini ele almak istedim. Hep beraber felsefe dünyasının ilgi çekici paradokslarından birini, Theseus'un gemisi paradoksuna yanıt bulmaya çalışacağız. Keyifli dinlemeler. Selamlar. Bugünkü sorumuz geçtiğimiz bölümdekinden biraz farklı olacak. Geçen bölüm hatırlayın biraz vicdanımızla mücadele etmek zorunda kalmıştık. Hatta Instagram'dan bana yazan alternatif çözüm üretmeye çalışanlar oldu. Bugünkü sorumuzda kimliklerimiz ve değişimimiz üzerine bir problemi çözmeye çalışacağız. Soru gittikçe zorlaştığı için belki biraz sakince bir yerde dinlemenizde fayda olabilir. Yürüyüş yapıyorsanız ya da yolculuk yapıyorsanız ya da evin sessiz bir köşesi odaklanmanız için iyi olabilir. Ben kendimce cevap vermekte biraz zorlandım. Sizin cevaplarınızı da şimdiden merak ediyorum. Şimdi asıl soruya geçmeden önce çok benzer bir paradoks yaratmak istedim. Kahramanımızın adı Cenk olsun. Satın aldığı ikinci el araba yüzünden Cenk'in çekmediği sıkıntı kalmaz. Yeni aldığı arabasıyla çok mutluyken bir gün frene bastığında balatalardan garip bir ses gelir. Arabayı tamirciye götürür ve balataların değişmesi gerektiğini öğrenir. Tabii değiştirirler. Bir hafta sonra arabayı park ederken bu sefer arabanın aynası kırılır. Onun da yerine yenisi takılır. Tam bundan da kurtulmuşken kapının önüne park ettiği arabasına talihsizlik eseri acemi bir şoför çarpar. Şimdi de yeni kavuştuğu arabasının arka kapısı ve çamurluğunu değiştirmek zorunda kalır. Bütün talihsizlikler Cenk'in başına geliyor. Artık araba Cenk'in kapısının önünden çok tamircinin dükkanındadır. Kulağa akıl almaz geliyor ama gitgide ufak tefek bir sürü sorun çıkar ve aracın zamanla bütün parçaları değişir. Cenk'in artık yepyeni bir arabası vardır diyebilir miyiz? Değişen parçalarla artık tamamen farklı bir araba mı olmuştur? Yoksa araba hala aynı araba mı? Bir anlamda evet ama bir anlamda da hayır. Cenk'in arabasından yola çıktık ama daha yaygın adıyla bu problem Theseus'un gemisi olarak biliniyor ve antik Yunan'da filozofların en çok tartıştığı paradokslardan biri olmuş. Meşhur Theseus'un gemisi hikayesine geçmeden önce burada küçük bir parantez açıp Theseus kimdir bir tanıyalım. Theseus Atina'nın kahramanı olarak tanınır. Mitolojik bir karakter ama Atinalılar Theseus'u öyle içselleştirmişler ki mitolojik değil de tarihi bir kişi olarak saymışlar onu. Hatta Theseus'suz hiçbir şey yoktur diye dillere yerleşmiş özdeyişleri bile var. Peki kimdir Theseus? Atina kralı Egeus'un oğlu. Buraya magazin niteliğinde bir rivayet de sıkıştırayım. Babasının denizler tanrısı Poseidon olduğu bile ileri sürülmüş. Aslında Theseus Atina kralının oğlu olduğunu bilmeden büyümüş. Neden? Çünkü babası altına sandalları ve kılıcını sakladığı bir kayayı kaldıracak duruma gelmedikçe ona kim olduğunu söylememelerini buyurmuş. Ve 16 yaşına geldiğinde annesi Theseus'u bu kayanın önüne götürüyor ve gün geçtikçe güçlenen Theseus kayayı kaldırıyor, babasının kılıcını buluyor, sonra da kimin oğlu olduğunu öğrenip Atina'ya gidiyor zaten. Kendisinin kral olma hikayesi de şöyle, hatta bu hikayeyle Ege Denizi'nin adının nereden geldiğini öğreniyoruz. Theseus babasının inşa ettiği gemisiyle yıllar süren uzun yolculuklar yapıyor. Bunların en meşhuru da yarı boğa, yarı insan olan Minotaur'u öldürmek için Girit'e yaptığı yolculuk. Yola çıkmadan önce babası Theseus'a iki takım yelken veriyor. Biri beyaz, biri siyah. Beyaz yelken eğer Minotaur'u öldürebilmişse bu güzel haberi dönerken müjdelemek için Theseus Minotaur'u öldürüyor hem de tek başına öldürüyor ve büyük bir zaferle Atina'ya dönüyor. Ama dönüşte beyaz yelkenleri açmayı unutuyor. Egeus da oğlunu günlerce sabırsızlıkla bekledikten sonra yelkenlerin siyah olduğunu görünce oğlunun öldüğünü zannediyor ve kendini denize atıyor. İşte bazı alıntılara göre bildiğimiz Ege Denizi'nin adı buradan geliyor. Bu olaydan sonra Kral Egeus'tan. Sonrasında da Theseus'un kral olduğu rivayet ediliyor. Bunları nereden biliyoruz? Ben Azra Erhat'ın mitoloji sözlüğünden yararlandım. Hatta İlyada ve Odessa destanlarını da Azra Erhat çevirisiyle okumuştum. İnceleme yazıları da çok güzel. Çok fazla karakter, çok fazla efsane olduğu için mitolojiye yeni başlıyorsanız ya da mitolojiyi konu alan kurgu roman okuyorsanız elinizin altında böyle bir sözlük olması bence hayat kurtarıyor. Sözü daha fazla uzatmadan asıl sorumuza geliyorum. Az önce anlattığım Girit yolculuğu sonrasında yani Theseus Minotaur'u tek başına öldürüp büyük bir kahramanlık kazandıktan sonra ve Atina'ya geri döndükten sonra onun bu kahramanlığını, zaferini onurlandırmak isteyen halk gemiyi anıt haline getiriyor ve 1000 yıl boyunca limanda tutuyor. Ama yıllar hatta yüzyıllar içinde tabii ki geminin parçaları çürümeye başlıyor. Çürüyen parçalar da zaman içinde teker teker değiştiriliyor ve öyle bir gün geliyor ki çürüyüp değiştirilen parçalardan sonra gemide başlangıçta olan parçalardan neredeyse neredeyse hiçbir şey kalmıyor. Fakat geminin şekli, yani dışarıdan görünüşü değişmiyor ve altını çiziyorum. Parçalar aynı anda değil, zamanla teker teker değişiyor. Antik Yunan tarihçisi Plutark'ın aktardığına göre bunun üzerine dönemin felsefecileri arasında sıkı bir tartışma başlıyor. Yani bugün ele alacağımız soru, Theseus'a atfedilen ama orijinal parçalarından eser kalmayan, yani böylesine büyük bir değişim yaşayan gemi hala Theseus'un gemisi midir? Yoksa artık başka bir gemi haline mi gelmiştir? Theseus'un Girit'te yolculuk yaptığı ve hemen sonrasında limanda anıtlaştırılan gemi birinci gemi olsun. Çürümesi sebebiyle bütün parçaları yenileriyle değiştirilen gemi de ikinci gemi olsun. Sizce birinci ve ikinci gemi aynı gemi midir? Zaman içinde onlarca filozof bu soruya cevap aramış. Bunlardan ilki Herakleitos. Herakleitos'u zaten hepimiz şu ünlü sözüyle tanıyoruz. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Ya da aynı nehirde iki kere yıkanılmaz. Bu cümlelerden de anlaşılacağı üzere Herakleitos'a göre varlıklar sürekli değişmektedir. Tüm nesneler hareket ve dönüşüm içindedir. Dolayısıyla bu soru aslında Herakleitos için zaten bir paradoks değil. Yani Theseus'un gemisi daha Atina'ya vardığı günün ertesinde bile farklı bir gemi olmuştur. Bu arada aynı nehirde iki kere yıkanılmaz cümlesinin direkt olarak Herakleitos'a ait olmadığı da söyleniyor ama Herakleitos'un aynı anlamı gelecek şekilde fragmanları, yani yazıları günümüze kadar ulaşmış. Mesela aynı ırmaklara girenlerin üzerinden farklı sular akar. Bir diğer yazısı da aynı ırmaklara gireriz ve girmeyiz. Biziz ve biz değiliz. Aristoteles'e göre durum biraz farklı. Aristoteles, Platon'un en parlak öğrencilerinden biriydi biliyorsunuz ve Batı felsefesinin en önemli filozoflarından. Onun için de durum çok net. Nasıl? Şöyle ki, ona göre bir varlığı tanımlayan 4 neden var. Eğer bu nedenlerde bir değişiklik yoksa varlık da değişime uğramamış demektir. Bu şekilde bir formül geliştirmiş. Birincisi şekilsel neden. Geminin görünüşü, yani tasarımı değişmiş mi? Evet, parçaları değişti ama geminin dışarıdan görünümü değişti mi? Hayır. İkincisi maddesel neden, geminin neyden yapıldığı. Burada da eskiyen parçaların yerine yine ahşap malzemeler kullanıldı. Üçüncüsü nihai neden, yani nesnenin amacı. Şöyle baktığımızda nihai amaç yine aynı kaldı. Yani geminin taşıma işlemini gerçekleştirebilmesi. Ve son olarak dördüncüsü etkin neden, bir şeyin kim tarafından nasıl yapıldığı. Burada da gemiyi ilk yapan ustalar ve aletleri gemiyi onaranlarla aynı. Dolayısıyla Aristoteles geminin hala Theseus'un gemisi olduğunu öne sürer. Yani Aristo'ya göre gemi aynı gemi olarak kalmıştır. Ama 17. yüzyıla geldiğimizde Thomas Hobbes yepyeni bir soruyla gelip bu bilmeceyi biraz daha zorlaştırıyor. Ya değiştirilen eski parçalar bir yerde saklansa ve bu parçalar kullanılarak bir gemi inşa edilse, bu durumda ne olurdu? Probleme üçüncü bir gemi daha eklendi yani. Ya da Cenk'in arabası senaryosuna geri dönelim. Tamircinin kırılan veya eskiyen parçaları onarıp Cenk'in arabasının birebir kopyasını yaptığını düşünelim. Bu durumda hangisi Cenk'in arabası ya da hangisi Theseus'un gemisi? Belki düşünüp şöyle diyebilirsiniz. İkisi de gerçek gemi değil. Bence yeterince düşünürsek hepsi bir yerden sonra Theseus'un gemisi gibi geliyor. Kafanız biraz karıştı değil mi? Filozofların burada asıl tartıştıkları mesele tabii ki gemilerle ya da arabalarla ilgili bir mesele değil. Onların asıl merak ettikleri bir kişiyi ya da bir nesneyi, o kişi o şey yapan nedir? Sonuçta dönüp kendimize baktığımızda biz de sürekli değişiyoruz. Annenizin karnından çıkıp gözlerinizi açtığınız an değişime başladınız. 1 yaşında yürümeye çabalarken, 7 yaşında ilkokula giderken ya da şu an vücudunuzda mutlak değişimler oldu. Hücreleriniz sürekli olarak yenileniyor. Beyniniz ömür boyu değişime uğruyor. Özellikle de yeni şeyler öğrendiğinizde. Hepimizin fiziksel ya da zihinsel yapısının değiştiği bir gerçekse, bir kişiyi aynı kişi yapan şey nedir? Kendimi 10 yıl önceki halimle karşılaştırdığımda ben hala aynı canlıyım. Ama saçımın boyu değişti. Belki şu an daha olgun görünüyorum. İşe ilk başladığım seneye göre kariyerimde daha farklı bir yerdeyim. Saçımda daha çok beyaz var. Okulda öğrendiğim bazı formülleri unuttum. Hayattaki hedeflerim, beni sabah yataktan kaldıran motivasyon kaynaklarım değişti. Zaten uzun vadede sadece anne babamızın gözünde hep değişmeyen o çocuk olarak kalıyoruz. Anne babanızın aksini düşünüyorsanız, yani geminin artık farklı bir gemi olduğunu düşünüyorsanız, Miletli Öblides elinize ayağınıza dolanacak bambaşka bir yaklaşım getirmiş. Son olarak ondan bahsedeceğim. Sorites paradoksu. Hatta meşhur kum yığını örneği sebebiyle yığın paradoksu olarak da biliniyor. Şimdi gözünüzün önüne bir kum yığını getirin. Bu kum yığını milyonlarca kum tanesinden oluştu. Siz gidip bu kum yığınından bir kum tanesi alsanız yığın bozulmaz değil mi? Peki bir kum tanesi daha alsanız? hala ortada bir kum yığını vardır. Peki bir avuç, hatta bir avuç daha kum yığını alsanız, gitgide artık ortada bir yığın kalmayana kadar kum alabilirsiniz. Ancak yığın tam olarak kaçıncı kum tanesinde yığın olmaktan çıktı? Yani bir şey tam olarak ne zaman değişmiş olur? Sorites paradoksu da bu noktadaki belirsizliğe dikkat çekiyor. Theseus'un gemisinin de 100 parçası olduğunu varsayalım. Parçaların zamanla tek tek değiştiğini söylemiştim. Önce tek bir parçası değişti. Geminin aynı gemi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İkinci parçası da değişti. Fikrimiz hala değişmez. Peki üçüncü, dördüncü, beşinci parça derken tam olarak nerede başka bir gemiye dönüşür? Basit bir matematikle 51. parça derseniz size sorum şu. 49. parça değiştiğinde fikriniz ne olur? Burası benim koptuğum nokta oldu. Burada altı çizilmek istenen konu da bu belirsizlik, muğlaklık zaten. Peki bu kadar konuştuk, nedir bu sorunun cevabı? Bu sorunun maalesef kesin bir yanıtı yok. Hala bir paradoks olarak tartışılıyor. Ama belki sizin Herakleitos ya da Aristoteles kadar net bir cevabınız vardır. Benim için özellikle Sorites paradoksu gerçekten ezber bozduran nokta oldu ama daha sonradan fikrim biraz netleşti. Ben gemiyi gemi yapanın biraz da Theseus olduğunu düşünüyorum. Theseus bu yepyeni parçaların olduğu gemiye hiç ayak basmadı. Onunla hiç yolculuk yapmadı. Hatta Theseus'u bırakın, bu geminin hiçbir parçası o ünlü macerada bulunmadı. Bir şeyin ruhunu taşıması bence çok daha kıymetli. O yüzden bence gemi artık farklı bir gemi oldu. Düşünün mesela, en sevdiğiniz arkadaşınızı klonluyorlar ama içinde sizinle olan anıları yok. Birlikte ilk yaz tatiliniz, belki başka kimsenin bilmediği sırlarınız, hiçbirini hatırlamıyor olacak. Bu durumda klonuna da sırf aynı maddeden yapıldığı ya da sırf aynı göründüğü için aynı kişi diyebilir misiniz? Ben böyle yorumladım ama sizin mantığınıza daha çok hangisi yattı? Üzerine düşündüğünüzde bana cevaplarınızı yazabilirseniz gerçekten çok sevinirim. Yeni bölümlerden haberdar olmak istiyorsanız Spotify'dan takip edip bildirimleri açabilirsiniz. Instagram'da da hafta boyunca son bölümle ilgili paylaşımlar yapıyorum. Oraya da katılabilirsiniz. Hoşça kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.